Od, İskender Pala, 22. ayrım. Burada gördüğüm adamlardan hiçbirinin kendilerine verilen işleri yapmaktan gayrı bir şey için aceleleri de, bir maksat uğruna mücadeleleri de yoktu. Söylediklerine göre bütün çekişmeleri kendi iç dünyalarında oluyordu. Maksatlarına gönüllerinde erişiyor, bunun için durmadan nefisleriyle mücadele ediyorlarmış. Bozkır'ın bütün hareketliliği içinde buradaki hayat sanki donmuş, zaman sanki durmuş gibiydi. İnsanların bir kaçış veya kovalamaları olmadığı gibi hiç aceleleri de yoktu. Dervişlerin hayatını ilk kez görüyordum. Dingin, durgun, sakin. Ama konuşmalarına kulak verdiğimde aynı hayatın derin, zengin ve ulvi olduğunu da görebiliyordum. Bozkır'da iç içe akan bu hayatlardan her biri yek diğerini kışkırtan bir yapıya sahipti. Dışarıda yorulan bedenlerin ve ruhların sükun bulmak için içerideki hayatı benimsemelerini anlayabiliyordum. Gitgide yoksullaşan insanların hiç olmazsa gönül zenginliğine yönelmelerini de anlayabiliyordum. İnsanların elbette sığınma ihtiyaçları vardı ve Müslümanlar için Bozkır'daki en huzurlu sığınaklar, sufilerin toplandığı dergahlar olmalıydı. Yine de bu hayat bana göre değildi. Bir sabah gözlerimi yumup atımı mahmuzladım. Önümde bir zindan vardı, bildiğim tek hayat. Geride bir umut kaldı, babamla mücadelem. Zindana dönsem, Arnustam ne derim? Ya diğerleri? Zindanda neler olduğunu bilmiyorum. Alamutlu beni ve arkadaşını gizlice mi kaçırdı yoksa savaştı mı? Eğer savaştı ise cellatlar ölmüş olabilir mi? Peki ya Arnustam? Belki o da ölmüştü. Eğer onlar öldüyse zaten zindana gitmem bir işe yaramayacaktı. Yok eğer Alamutlu her şeyi gizlice yapmış, arkadaşıyla beni de gizlice kaçırmışsa bu durumda herkes zindandan kaybolan bütün paraları benim aldığımı düşünüyor olmalıydı. Ki zaten zindana gidemezdim. Ne yapacağımı bilmeden saatlerce at sürdüm. Alamutlu'nun atı asil çıkmıştı. O koşuyor, sırtında ben düşünüyordum. Tekkeye geri dönüp uzunca müddet saklanmak geldi aklıma. O tekkede benim için hangi gelecek olabilir ki diye bu fikirden vazgeçtim. Kılık değiştirip Bizans'a asker yazılmayı düşündüm. Bunu da gözüm kesmedi. Babama hediye edilmiş paralar vardı. Onlarla bir toprak satın alsam diye hayal ettim. İmkanı yok, yürütemezdim. Hem babama düşman olmam onun parasına el koymamı da gerektirmiyordu. Velhasıl yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Ortada kala kalmıştım. Göreme kayalıklarında kendime bir mağara edindim. İçinde tasvirler olan bir zamanlar Hristiyan keşişlerin kullandıkları mağaralardan biriydi bu. Orada birkaç gün oyalanıp ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu. Akşam olduğunda mağarama bir kurt yavrusu çıka geldi. Işık ışık gözleri olan gök bakışlı bir kurt. Yolunu şaşırmıştı besbelli. Ya arkasından annesi de gelirse diye korktum, yavruyu kovaladım. Nafile gitmiyordu. Hatta o beni kovalar gibi üzerime atılıyordu. Belli ki ben onun mağarasına sığınmıştım. Biraz da atımdan ürkmüş olmalıydı. Karanlık çoktan çökmüş, geceyi geçirecek başka bir sığınak aramak için geç kalmıştım. Anne kurda karşı tedbirli uyumam gerekiyordu. Neyse ki sabah olduğunda ortalıklarda görünmedi. Üstelik yavrusu da atımın gövdesine yaslanarak sıcak bir yatak bulmaktan mutlu görünüyordu. Ertesi gün, daha ertesi gün atım, kurt ve ben birlikte kaldık. Kurt yavrusu mağara duvarındaki resimlere bakıyor, bazen onlarla oynuyor, bazen suretlerle kavga ediyordu. Mağaralara yuva yapmış güvercinleri avlayarak, topladığım ot ve dağ alıçlarını yiyerek hem kurt yavrusunu hem atımı besledim. Issız bir vadide hapis gibiydim. Tabiatta hiçbir hareketlilik yoktu. Üstelik her gece üst üste rüyalarımda zindanı ve şaman çatalını görüyordum. Hepsinde de işkenceye yatırdığımız adamlarla uğraşıp durdum. Garip olan her rüyanın sonunda Alamutlu'nun yüzünün belirip bana ''Samuel, evladım, sen cellat olacak kişi değilsin.'' demesiydi. Bu cümle takip eden gecelerin de kabusuna dönüşünce zindana dönme fikrini aklımdan tamamen sildim. Burada bir mağarada yaşamakla hayatımı sürdüremezdim. Babamın hediyeleri haricinde pazu bendimde sakladığım iri bir yakut ile 3 altınım vardı. Bunlarla bir şeyler satın alabilir, bir kasabaya yerleşebilirdim. Beni kimsenin tanımayacağı, zindana uğramışların uğramayacağı uzak bir kasabaya. Hasretin. Atımı bu adı koydum. Sırtına atlayıp mağaradan ayrıldığımda kurt yavrusu da peşime takıldı. Ne kadar kovduysam gitmedi. Artık 3 can olmuştuk. Bozkır'da hayat bizim için de bir yol çizecekti elbette. Savaşların, katliamların, cinayetlerin ortasında parçalanmış onca aile varken biz bir aile olmuş yürüyorduk. Şu şiddet dolu dünyada birbirini anlayan 3 can. Samuel, Hasret ve Gökışık. Kurda bu adı verdim. Yunus'u Guyende. Bilgi ve İrfan, çiçek toplama yarışı, Taptuk Sultanımın güzel kızı, ruh arınması, sesi alçaltıp sözü yükseltmek. Yunus'u Guyende, şiir vadilerinde. Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir, seyirdü ben sesine varıp yetesim gelir. Bahtiyar bir gün idi. Başımı ikinci defa Taptuk Sultanımın eşiğine koymuştum. Ama aynı gün sevincimi bölen bir düşünce de girdi içime. Meğer gençliğim geçip gitmişti. Çevremdekilere bakınca anladım bunu. Yolu çoktan yarılamıştım. Ben dışarılarda iken dergâhta sanki herkes birdenbire yaşlanıvermişti. Taptuk Sultanımı daha arklaşmış, dervişleri daha derin yüz çizgileriyle buldum. Buralarda değilken Lokman Beş'e büyüyüp tıpkı babası Faruk Çelebi'ye benzemiş. Tam bir paşa olmuştu. Hatırlıyordum, dergaha geldiğimde henüz küçük bir çocuktu. İsmail'imle yaşıt sayılırdı. Demek İsmail'im de inşallah yaşıyordur. Şimdi 20'lerine varmış bir genç adam olmalıydı. Dergahta beni görmekten ziyade Gazi Han Kethüdası ile Abakay Derviş memnun oldular. Diğerlerine gelince savurdukları tekme ve silleler için hiçbirine gönül koymadım. Dervişlik adabını yürüttüm. Derviş koyundan yavaş gerekirdi. Elimden gelirse gözü dolu yaş gerekirdi. 5 yıl Molla Kasım, Taptuk Sultanımın ilim ve irfan öğrenerek geçen 5 yıl. Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. Denildiğini duyduğum günden itibaren bütün gecelerini kitap okuyarak geçirdiğim tam 60 ay, 260 hafta, 1825 gün. Hep merak ederek, hep öğrenerek, hep daha fazla öğrenerek. Ne kadar da çabuk geçip gitmişti. Geriye dönüp baktığımda eski benden eser kalmadığını görüyordum. Bir zamanlar çektiğim bilmem zikrinden sonra 7 yıl boyunca 7 esma virdiyle nefis terbiyesinden geçip, ya alime yükselmiş, ey her şeyi bilen Allah demenin lezzetini tatmıştım. Bu sayede ilahi bilgiye ve hakikat bilgisine yöneldim. Okudukça öğrendim ki İslam'ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıl imiş. Gidişatını ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine düzenlemeyen kişiden derviş olamayacağını ve topluma yarar gelmeyeceğini artık iyi biliyordum. Bilgi çok zor elde ediliyordu. İlim ilim ilmek gerekiyordu. Anladım ki ilmekler atıldıktan sonra bilginin bir de yumuşak huy ile desteklenmesi lazımmış. Ancak o vakit bilgi ile doğruya yol görünür. Yumuşaklık ile insanlara katlanılırmış. Bilgi sahibinin bilgiyi destekleyen bir irfana da ihtiyacı varmış. O irfan ki ancak kalbe doğru yapılan yolculuklarda kazanılırmış. O güne kadar farkında değildim. Mevlana Hüdavendigar'ın yolcu, kalbe yürü demesi bundanmış meğer. Sonunda karar verdim ki irfana dönüşmeyen bilgiden kişiye fayda yoktur. Çünkü bilgi irfan ile beslenirse kişi uyanık kalır. Bilgi ile uyumanın uyanıklık sayılması ancak irfan iledir. 5 yıl tamamlanmıştı ya, artık odun taşımıyor, sakalık yapmıyordum. Bu durum bazı dervişlerin hoşuna gitmemiş anlaşılan. Aytoldu derviş hakkımda tezviratta bulunmaya başlamış. Bigane olduğum dedikodular yaymış. Meğer olup bitenlerin hesabını güdermiş. Olup bitene gelince o yılın baharında çok yağmur yağmış, tabiata bereket gelmiş, ekinler ve mahsuller fışkırmış, ağaçlar çiçekle dolmuştu. Bozkır'da yıllardır böyle bir bahar görülmemişti. İnsanlar tabiata koştu, adeta tabiat onlarla barıştı. Çekik göz askerleri bile o sene daha az zararlıydılar. Dışarıda hayat neşeyle dolu dolu akarken dergahta hüzünlü günler vardı. Ana bacı rahatsızlanmış, dışarı çıkamamış, baharı hiç görememiş, tabiatın heyecanına şahit olamamıştı. Tapduk Sultanım birkaç arkadaşla birlikte bizi kırlara gönderip, birkaç bahar dalıyla birlikte çiçek toplayıp getirmemizi söylemişti. Ana bacının odasını çiçeklerle süsleyecektik. Ben o gün dergaha eli boş dönmüştüm. Aytoldu Derviş benimle alay etti ve beceriksizliğimden, Tapduk Sultanımın emrini yerine getiremediğimden, itaatte kusur gösterdiğimden falan bahsederek bunu herkese duyurdu. Ana bacı bile bu yüzden bana gücendi. Dergaha çiçeksiz dönüşümü kınadı. Oysa o gün hangi çiçeğe el uzattıysam onu zikir ve tesbih ederken bulmuş, onların tesbihini bölmemek için koparmaya kıyamamıştım. Bunu bir tek Tapduk Sultanım anlamıştı. O hal diline sahipti ve sultanım ilk o gün arada kelimeler olmadan benle konuşmuştu. Zaten o günden sonra benimle fazla kelam etmedi. Yüzüme bakar konuşur, elini uzatır konuşur, ayağa kalkır konuşurdu. Kelimeler olmazdı, ses duyulmazdı ama o benimle konuşurdu. Gülümser veya kalbini tutar yine konuşurdu. Kimse hissetmezdi ama o benimle konuşurdu. O günde bir bakış ile din ehlini kin ehlinden ayır dedi. Ardından bir susuş ile seni dostundan ayıran sözü dinleme. O sözde ziyan vardır buyurdu. Dervişler bu gönül dilini kötüye yordular ve eski defterlerinin yanlış hesabını yeniden tutup eski dedikoduları laf sofrasına yeniden koydular. Yunus, Tapduk Sultanımızın kızına aşıktır. Tekkede böyle bir hal edebe aykırıdır. Bu yüzden Tapduk Sultanımız onunla kelamı kesmiştir. O vakitlerde ben neredeyse 40 yaşıma gelmiştim. Elbette yine çok üzüldüm. Fakat bu sefer sitareden başka birine daha dönüp bakabileceğimi düşünenler için Allah'tan af diledim. Dervişlik iddiasında olup da böyle şeyler söyleyebildikleri için onlar adına istiğfar ettim. Zaten her birinin hakikatlerini görebiliyordum. Henüz benliklerini beden diye giyinip üzerlerinde taşıyan, kendilerinden kurtulamamış nadanlar. Tapduk Sultan'ın bir gün, "Sen sendeyken menzil alamazsın, aslanlı yadigarı," demişti. Denize dalmadan gevher bulunmazdı. Er manasını bilmeyen cahillerin bağrı taştan olur, delinmezdi. Oysa er olanın gözüne mağripten maşrık ayağın görünür, perde olunmaz. Aşık olup da can vermeyince canan bulunmazdı. Kendimi yokladım, evet aşık olmuştum ama efendimin kızına değil. Olanlar dünyamı karartmıştı. Tapduk Sultanım gerçeği biliyordu ama nedense bu dedikoduları söyleşenlerin yanında benimle konuşmaktan yine de kaçınıyordu. Tekrar bir sınava tabi tutulduğumu düşündüm. Ne olsa katlanacaktım. Ona manen yakın olmak, çevresinde zaman geçirmek ruhuma çok iyi geldi. Dünya ile alakamı kestim sayılır. Tek endişem İsmail'imden bir haber alabilmek. Onun haricinde kendimden vazgeçtim, dergah için var oldum, yiyeceğimi azalttım. Üstelik bunu Bozkır'a bereket geldiği zaman, tekkede nimet bollaştığında yaptım. Hem madden hem de manen az yemenin lezzetini aldım. Dünyayı kendimden esirgediğim sanılmasın, hayır, kendimi dünyadan esirgeme çabasına düştüm. Zaman zaman başka dervişlerin hissetmedikleri şeyleri hissediyor, görmediklerini görüyordum. Tahsil ettiğim ilim ve hal diliyle öğrendiğim irfanın sonucu olarak halime şükrediyor ve hiç kimseye ama hiç kimseye bir şey anlatmıyordum. Zaman zaman kendimi kaybettiğim ve eski Yunus'tan başka biri olduğum hissine kapıldığım zamanlar hariç. Çok zaman sonra yaşadığım sıra dışılığın ancak küçük bir kısmını arkadaşım Yunus'a açtım. O şiir söylediği için mecaz dilini biliyor, mazmunları anlıyor, bazı sırların ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabiliyordu. Ona herkes itibar gösterip ilahilerini dinlerken, Yunus'u Guyen'de derlerdi. Dervişler zikir ve tesbihteyken kah yırlayarak, kah terennüm ile hikmetler, nutuklar, demeler, nefesler söylediği için bu Guyen'de lakabıyla anılırdı. Sesi de pek güzeldi mübareğin. Hani şöyle bir dinleyen bin mest olurdu. O beni anladı. Aramızda bir muhabbet oluştu. Konuştukça olup bitenleri sır gibi dillendirdikçe gizli halimin ağır yükü biraz hafifledi. Ama bu sefer de kafiyelerle başım dumanlandı. Kimseye söyleyemiyordum ama gönül dilince sözler geçiriyordum içimden. Arada sırada kelimeler yüreğime dolup dolup geliyor ve mısra mısra dilime sıralanıyordu. Sanılır ki fazla konuşmuyor ve malayani söz söylemiyordum. Ama herhangi bir şey söyleyince onun da şiir gibi olmasını istiyorum. Bunu bundan böyle şair olayım kastıyla yapmıyorum üstelik. Yalnızca içimden öyle geliyor ve gönlümün coşup taşmasına mani olamıyorum. O kadar. Bir zaman sonra bu hal dalga dalga sıklaşmaya başladı. Bazen Guyende'nin söylediği Pirim Ahmet Yesevi hikmetlerinden ve Tebessüm Sultan mısralarından bir kısmı gönlümde açılıyor, onlar gibi mısralar geçiyor, zihnimde onları beyitlere, kıtalara bölüyorum. Ama bunları hiç kimseyle paylaşmıyorum, okuyamıyorum. Tapduk Sultanım yüzüme bakınca benzimin şeklinden, gözlerimin kapanışından, göz kapaklarımdaki çizgilerin değişiminden, şakaklarımdaki seyirmelerden bu mısraları tek tek okuyor, anlıyor. İçimde birikip gelen şiir hücumundan nasıl ıstırap çektiğimi, bu yolda coşkun bir seli durduramayan bentler misali nasıl harap olduğumu görüyor. Ama bir gün olsun, birini dinleyelim Yunus diyerek kafiyelerime veya rediflerime kulak tutmuyor. Bilakis bakışıyla veya duruşuyla bana diken gül bahçesi ile gönlü çeler ikazında bulunuyor. Hemen ardından da arzu et ama ölçülü olsun deyiveriyordu. Sesimi kıstıkça sözümün yükseldiğini o vakit keşfettim ve anladım ki şairlik bir iddianın gereğidir. Ve Tapduk Sultan'ım benim bütün iddialardan sıyrılmamı istemektedir. Elbette tövbeler okudum ve kalbime doğup gelen dizeleri düzenleyip bozmayı, yeniden bozup yeniden düzenlemeyi bıraktım. Şiir elbette dervişlere bir hakikati belletmek için çok önemliydi. Şiir sözün unutulmayanıydı. Ölümün elinden bir şeyler kurtarmak demekti. En güzel sözler şiir biçiminde söylenen sözlerdi ve gök kubbenin altında en uzun yaşayan sözler de şiir kalıbına girerse yaşayabiliyordu. Bu yüzden mürşitler birikimlerini şiir söyleyerek dervişlerine yansıtıyor ve tarikat esaslarını şiir kalıbında muhafaza ediyorlardı. Pirim Ahmet Yesevi'de, Tebessüm Sultan'da, hatta Molla Celaleddin de böyle yapıyorlardı. Bizim dergahta ise Tapduk Sultan'ım her ne söylerse, adaşım Guyen'de onu şiire dönüştürüyordu. Tapduk Sultan'ım istese sözlerini kendisi de şiir biçiminde söyler. Yunus'u Guyen'de'yi aradan çıkarırdı. Ama bu yola hiç gitmemişti. O söze ruh veriyor, adaşımda kalıp biçiyordu. Böylece zahir ile batın, dış ile iç, mücerret ile müşahhas arasında bir akış başlıyor. Birinin aşk ile söylediğini diğeri ilim vasıtasıyla surete büründürüyor. Birinin gönlünden çıkana öteki aklıyla şekil veriyordu. Bazen gönülden taşıp gelenleri ifade için aklın yaya kaldığını hissetmiyor değildim. Öyle zamanlarda Tapduk Sultan'ım şiiri kendisi söylese de hem suret hem mana gönülden çıkmış olurdu diye düşünüyor ve içimde onun yerine dizeler diziyor. Bunları adaşım Guyende'nin söylediği kuru mısralara nispetle çok daha zengin ve coşkulu buluyordum. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bu çabam kuzguna yavrusu Şahin görünür darbu meselini haklı çıkaracak bir övünme değil. 22. ayrımın sonu, sayfa 256, devamı 23. ayrımda.